Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Kış 1554. 27. ayrım. Ve beklemeye koyulduk. Yüce Tanrım, bekledik de bekledik. Kadın kesinlikle bir erteleme ustasıydı. Doktorlar yola çıkabilecek kadar iyileştiğine kanaat getirdiğinde hangi elbiseleri yanına alacağına karar veremedi. Nedimeleri sonunda seçebildiği giysileri hazır edemediğinden, şafak sökmeden planladığımız vakitte yola koyulamadık. Ardından bir gün daha kalacağımız için bütün yükler tekrar açıldı. Sonra Elizabeth öyle yorulmuştu ki ertesi gün kimseyi görmek istemedi ve Lady'nin bitmeyen erteleme dansı yeniden başladı. Bu sabahların birinde kocaman bavullar güçlükle at arabalarına yüklendiği sırada ona eşlik edebilir miyim diye sormak üzere Lady Elizabeth'in yanına gittim. Bitkin bir edayla sedirin üzerine serilmiştim. Her şey toplandı dedi. Fakat öylesine yorgunum ki yolculuğa çıkmaya hazır olduğumdan emin değilim. Vücudundaki şişlikler inmişti ama belli ki kendini hala iyi hissetmiyordu. Yanaklarına pirinç tozu sürmese ve buna yemin edebilirdim, gözlerinin altını karartmasa daha iyi görünebilirdi. Hasta bir kadını canlandırmaya çalışan gerçekten hasta bir kadın gibiydi. Kraliçe sizi Londra'da görmeye kararlı diye uyardım onu. Tahtirevanı dün elimize ulaştı. Dilerseniz onda yatabilirsiniz. Dudağını ısırdı. Oraya vardığımda acaba beni suçlayacak mı biliyor musun? Diye sordu çok alçak sesle. Ona kurulan komplolarla hiçbir ilgim yok. Kesinlikle masumum. Ama aleyhime konuşacak bir dolu insan var. İftiracılar, yalancılar. Kraliçe sizi seviyor diye güven verdim. Sanırım her şeye rağmen sizi tekrar gözdesi yapıp kalbinin baş köşesine oturtabilir. Onun inançlarını kabul ettiğiniz takdirde. Elizabeth o dimdik, dürüst Tudor bakışlarıyla babası gibi, kız kardeşi gibi gözlerime baktı. Bana doğruyu mu söylüyorsun diye sordu. Sen kutsal bir soytarı mısın yoksa bir sahtekar mı, Hannah Green? Hiçbiri, dedim gözlerimi onunkilere odaklayarak. Robert Dudley tarafından soytarı olarak istendim, kendi rızam alınmadan. Soytarı olmayı hiçbir zaman istemedim. Kendiliğinden gelip giden bir görme yeteneğim var ve bazen bana benim hiç anlayamadığım şeyler gösteriyor. Çoğu zamansa hiç yanıma uğramıyor. Robert Dudley'in arkasında bir melek görmüşsün diye hatırlattı. Gülümsedim. Evet gördüm. Nasıl bir şeydi? Kendimi tutamayıp kıkırdadım. Lady Elizabeth, Robert Dudley öyle gözümü kamaştırmıştı ki meleği hatırlamıyorum bile. Hastalığını filan unutup doğruldu ve benimle birlikte güldü. O gerçekten, evet, insanın elinde olmadan bakacağı bir erkek. Ve gördüğüm şeyin bir melek olduğunu çok sonra idrak ettim dedim kendimi affettirme çabasıyla. Onları gördüğümde üçünden de çok etkilenmiştim. Bay Dee'den, Robert Dudley'den ve o üçüncü şahıstan. Gördüklerin doğru çıkıyor mu peki diye sordu merakla. Bay Dee için kehanetlerde bulundun değil mi? Ayağımın altında yerin beni yutmak üzere sarsıldığını hissederek durakladım. Kim söyledi bunu diye sordum ihtiyatla. Bana gülümsedi. O minik, bembeyaz dişleriyle zeki bir tilki gibi. Benim ne bildiğimi boş ver. Ben senin ne bildiğini soruyorum. Gördüklerimin bazıları doğru çıktı, evet, dedim. Yeterince dürüst. Ama bazen bilmem gereken şeyleri, önemli dünya meselelerini göremiyorum. Ve o zaman bu yeteneğimin hiçbir anlamı olmuyor. Beni önceden uyarmış olsaydı, sadece bir kez, ne konuda diye sordum. Annemin ölümü dedim. Kelimeler ağzımdan çıkar çıkmaz hepsini yakalayıp yutmak istedim. Geçmişimi bu sivri zekalı prensese açık etmek istemiyordum. Göz ucuyla yüzüne baktım ama bana büyük bir anlayışla bakıyordu. Bilmiyordum dedi kibarca. İspanya'dayken mi öldü? Sen İspanya'dan geldin değil mi? İspanya'da öldü dedim. Vebadan. Annem hakkında yalan söylediğim için karnımda ani bir acı duydum. Ama bu genç kadın beni izlerken Engizisyon'un ateşlerini aklıma bile getirmek istemiyordum. Ateşlerin titrek yansımasını gözlerimde görmeyi başarabilmiş gibi hissediyordum. "Çok üzüldüm," dedi alçak sesle. "Genç bir kadının annesiz büyümesi zor. Bir an kendisini ve idam sehpasında cadı, zinacı, fahişe gibi isimlerle idam edilen annesini düşündüğünü fark ettim. Düşüncelerini hemen bir kenara attı. "İngiltere'ye gelmenize ne sebep oldu?" "Burada akrabalarımız var. Ayrıca babam bana bir izdivaç ayarladı. Her şeye yeniden başlamak istedik." Pantolonuma gülümsedi. "Sözün yarı erkek bir kadın almak üzere olduğunun farkında mı?" Hafifçe dudaklarımı sarkıttım. "Sarayda çalışmamdan hoşlanmıyor, üniformamı beğenmiyor ve pantolon giymemden hoşlanmıyor." "Peki sen onu beğeniyor musun?" "Kuzen olarak evet, kocam olacak kadar hayır." "Peki bu konuda söz hakkın var mı?" "Pek sayılmaz," dedim uzatmadan. Başını salladım. "Bütün kadınların durumu aynı," dedi sesinde hafif bir öfke tınısıyla. "Yaşamlarının gidişatını belirleyebilenler sadece pantolon giyenler. Pantolon giymekle doğru iş yapıyorsun." "Ama yakında çıkartmak zorunda kalacağım," dedim. "Küçük bir kızken bunları giymeme izin veriliyordu ama artık..." Dilimi tuttum. Sırlarımı teker teker dökmek istemiyordum. Bu prensesin bir yeteneği vardı. Tudor yeteneği. Karşısındakine sırlarını yere serdirme yeteneği. "Ben senin yaşındayken kadın olmayı asla öğrenemeyeceğimi sanıyordum," dedi. Aklımdan geçenleri harfi harfine dile getirerek. "Tek istediğim öğrenci olmaktı. Bunu nasıl yapabileceğimi biliyordum. Harika bir eğitmenim vardı. Bana Latince, Yunanca ve ülkede konuşulan bütün dilleri öğretti. Babamı memnun etmeyi çok istiyordum. Edward kadar akıllı olursam benimle gurur duyacak sanıyordum. Ona Yunanca yazardım, düşünebiliyor musun? Ve en büyük korkum evlendirilmek, İngiltere'den uzağa gönderilmekti. Hayatımın en büyük umudu eğitimli büyük bir lady olmak ve sarayda kalabilmekti. Babam öldüğünde hep sarayda kalabileceğimi sandım. Erkek kardeşimin gözdesi olarak çocuklarına halalık edebileceğimi, birlikte babamın başlattıklarını tamamlayabileceğimizi." Başını iki yana salladı. "Haklısın. Senin görme yeteneğini arzulamamalıyım," dedi. "İşlerin buraya varacağını, ablamın hoşnutsuzluğunun gölgesinde kalacağımı, sevgili erkek kardeşimin öleceğini, babamın mirasının çiğneneceğini önceden bilseydim..." Elizabeth durdu ve bana döndü. Koyu gözleri yaşlarla doluydu. Avucunu açıp bana uzattı. Elinin hafifçe titrediğini görebiliyordum. "Geleceğimi görebilir misin?" diye sordu. "Mary beni kardeşi olarak geri kabul edip ona karşı yanlış bir davranışta bulunmadığımı anlayacak mı? Ona kalbimin masum olduğunu söyleyecek misin?" "Mümkünse evet." Elini aldım ama gözlerimi aniden bembeyaz kesilen solgun yüzünden ayırmadım. Üzeri işlerle dolu yastıklara yaslandı. "Doğru söylüyorum prensesim. Kraliçe sizin dostunuz olacaktır. Bunu biliyorum. Masum olduğunuzu duymak onu çok sevindirecektir." Elini geri çekti. "Vatikan beni azize de ilan etse yine tatmin olmayacak," dedi. "Sana nedenini de söyleyeyim. Sorun sarayda olmamam değil. Sorun onun diniyle ilgili şüphelerim bile değil. Sorun kız kardeşler arasındaki bitmeyen öfke. Annesine yapılanlar, kendisine yapılanlar yüzünden beni asla bağışlamayacak. Babamın sevgilisi, sarayın bebeği olduğum için beni asla bağışlamayacak. Beni en sevilen kız çocuğu olduğum için bağışlamayacak. Onu genç bir kadınken hatırlıyorum. Yatağımın başında durmadan bana ninniler söylüyordu. Ama gözlerinde sanki yastığı alıp suratıma kapatacakmış gibi bir ifade vardı. Sevgileri ve nefretleri var ve hepsi birbirine girmiş vaziyette. En son isteyeceği şey sarayda onu gölgeleyecek kendinden genç bir kız kardeş." Hiçbir şey söylemedim. Bunlar çok kurnazca değerlendirmelerdi. "Kendisinden daha güzel bir prenses," diye hatırlattı bana. "Yarı orta sınıf bir İspanyol gibi görünmekten ziyade safkan bir Tudor olan bir prenses." Başımı çevirdim. "Sözlerinize dikkat edin prensesim." Elizabeth meydan okuyan hafif bir kahkaha patlattı. "Seni buraya kalbimi görmen için gönderdi değil mi? Tanrı'nın kendi amaçlarını onun hayatına yüklediğine dair müthiş bir inancı var. Ona ne olması gerektiğini o söylüyor. Ama görünüşe bakılırsa Tanrısı hayatına mutluluk getirmekte nedense pek yavaş. Sen onca zaman taht için bekle, sonra ülke isyandan geçilmesin. Şimdi de bir izdivaç hadisesi peydah oldu ama nedense damadın buraya gelmek için hiç acelesi yok. Evde kalıp metresiyle gününü gün etmeyi tercih ediyor. Onun için ne görüyorsun soytarı? Başımı salladım. Hiçbir şey majesteleri. Emredileni görmem mümkün değil. Ayrıca her koşulda bakmaya da korkuyorum. Bay D, müthiş bir kahin olabileceğini, bir gün gökyüzünün sırlarını çözmekte ona yardım edebileceğini söylüyor. Başımı çevirdim. Yüzümün, gözlerimin önünde capcanlı beliren görüntüleri, o kara aynayı, İngiltere'yi yönetecek iki kraliçeden söz ettiğimi, ağzımdan dökülen kelimeleri ele vermesinden korkuyordum. Çocuk ama çocuk değil. Kral ama kral değil. Bakire kraliçe, unutulup giden. Kraliçe ama bakire değil. Bu insanların kim olabileceği konusunda bir fikrim yoktu. Bay D ile aylardır konuşmadım dedim ihtiyatla. Onu neredeyse hiç tanımıyorum. Ama bir keresinde ben çağırmadan yanıma gelip onun ve diğerlerinin ismini saydın, dedi çok alçak sesle. Bir an bile şaşalamadım. Sizin yanınıza bunları söylemek için yanaşmamıştım Lady'm. Hatırlarsanız ayakkabınızın topuğu kırılmıştı ve ben de odanıza gitmenize yardım etmiştim. Gözlerini yarı kapatıp gülümsedi. Hiç de soytarı değilsin Hena. Sapla samanı birbirinden ayırabilirim, dedim uzatmadan. Bir sessizlik oldu. Ardından doğrulup ayaklarını yere bastı. Kalkmama yardım et, dedim. Kolundan tuttum ve ağırlığını üzerime verdi. Ayağa kalktığında sendeledi. Numara yapmıyordu. Hastaydı. Titrediğini hissediyor ve korkudan titrediğini biliyordum. Pencereye doğru bir adım attı. Her birinin üzerinde gözyaşı gibi birer damla buz parçası bulunan soğuk bahçeye baktı. Londra'ya gitmeye cesaretim yok, dedi bana inler gibi. Bana yardım et Hena. Oraya gidemem. Lord Robert'tan hiç haber aldın mı? John Dee'den bana gerçekten hiç mesaj yok mu ya da diğerlerinden? Bana yardım edecek hiç mi kimse yok? Lady Elizabeth, size yemin ederim ki her şey bitti. Sizi kurtarabilecek kimse yok. Ablanıza hükmedebilecek bir güç kalmadı. Bay D'den aylardır haber almadım. Lord Robert'ı son gördüğümde kulede idam gününü bekliyordu. Fazla yaşamayı umut etmiyor. Beni hizmetinden azat etti. Sesimin hafifçe titrediğini fark edip derin bir nefes aldım ve kendimi toparladım. Bana en son Lady Jane için kraliçeden merhamet dilememi söyledi. Elizabeth için de merhamet dilememi istediğini eklemedim. İdam sehpasına kuzeni kadar yakın olduğunu hatırlatmama gerek varmış gibi görünmüyordu. Gözlerini kapatıp tahta kepenklere yaslandı. Peki onun için yalvardın mı? Jane bağışlanacak mı? Kraliçe daima merhametlidir, dedim. Gözleri yaşlarla dolu, gözlerime baktı. Umarım gerçekten öyledir, dedi perişan halde. Acaba bana da merhamet gösterir mi? Ertesi gün artık daha fazla karşı koyamadı. Bavullarının, mobilya ve yatak takımlarının yüklendiği arabalar çoktan yola çıkmış, Büyük Kuzey yolundan savrula savrula aşağı güneye ilerliyordu. Kraliçenin tahtirevanı, minderleri ve en sıcacık yünlerden örülmüş kilimleri koşu kayışıyla dört katıra bağlanmış, katırcıyla birlikte kapının ağzında bekliyordu. Eşikte Elizabeth sendeledi. Bayılacak gibi oldu ama doktorlar yanı başındaydı ve yarı taşır, yarı sürükler halde onu tahtirevana yatırıp örtülere sardılar. Acıyla inliyordu ama bence boğazını düğümleyen acı değil korkuydu. Korkudan hasta olmuştu. Bir vatan haini olarak yargılanmaya gittiğinin, ardından ölüme gönderileceğinin bilincindeydi. Yavaş yol aldık. Her molada prenses biraz daha dinlenmeyi talep ederek aheste davrandı. Taşırlarken sedyesinin sallandığından yakındı, ayağını tahtirevandan yere basamadı. Sonra tahtirevana bir türlü çıkamadı. Kış rüzgarlarına karşı örtülü olan yüzü soğuktan iyice pembeleşti, daha da şişti. Bu yolculuk yapılacak bir hava değildi. Hele hele hasta birinin yolculuk yapabileceği bir hava hiç değildi. Ama kraliçenin danışmanları bu işi uzatmak istemiyordu. Elizabeth'in öz kuzeni başlarında bütün kararlılıklarıyla yol alırlarken hiç şüphesiz Elizabeth'e ellerinde ferman olduğu ve ölüme mahkum edildiği havası veriyorlardı. Kimse tahtın bir sonraki veliahtına onların prensese davranmaya cesaret ettiği biçimde davranamazdı. Kimse İngiltere'nin bir sonraki kraliçesini sabahın karanlığında tahtirevana yatmaya zorlayamaz, daha hava aydınlanmadan buz tutmuş engebeli yolda yol almaya başlayamazdı. Elizabeth'e böyle davrananlardan her biri onun asla kraliçe olmayacağından emin demekti. Sonsuza dek sürecek gibi görünen bir yolculuğun daha üçüncü günündeydik. Prenses her sabah daha da geç uyanıyor, eklemlerinin ağrısından tahtirevana öğlene dek çıkamıyordu. Yol üzerinde her yemek molası verdiğimizde masaya geç oturuyor, tahtirevana geri dönmekten nazlanıyordu. Gece konaklayacağımız eve vardığımızda danışmanlar öfkeyle atlarına küfürler ediyor, odalarına ayaklarını vura vura çıkıyor, yerdeki samanları tekmeliyordu. "Böyle yolculuğu ertelemekle ne elde etmeyi umut ediyorsunuz prensesim?" diye sordum ona bir sabah. Lord Howard ne zaman hazır olacağını sormam için beni 10. kez odasına gönderdiğinde. "Kraliçe bekletildiğinde sizi affedecek değil ya." Nedimelerinden biri yavaşça boynuna bir atkı dolarken kas katı kımıldamadan dikiliyordu. "Bir gün daha kazanıyorum," dedi. "İyi de ne yapmak için?" Bana gülümsedi ama koyu gözleri korku doluydu. "Ah Hena, bir sonraki günün en değerli şey olduğunu bilmezsen içinde benim duyduğum gibi bir yaşam özlemi duyamazsın. Şu an hayatıma bir gün daha ekleyebilmek için her şeyi yaparım ve yarın buna yine devam edeceğim. Londra'dan uzak kaldığım her gün yaşamıma bir gün daha ilave etmem demek. Uyandığım her sabah, yatağa yattığım her gece benim için ayrı bir zafer." Yolculuğun dördüncü sabahı, yolda bizi elinde Lord William Howard'dan yazılmış bir mektupla bir elçi yakaladı. Lord mektubu okuyup yeleğinin ön cebine tıkarken suratı aniden asılıverdi. Elizabeth onun başka bir tarafa bakmasını bekleyip ardından şiş parmağıyla beni yanına çağırdı. Atımı tahtirevanın yanına sürdüm. "O mektupta ne yazılı olduğunu öğrenmene karşılık iyi ödül veririm," dedi. "Git benim için onları dinle, seni fark etmeyeceklerdir." Akşam yemeği için durduğumuzda fırsat kolladım. Lord Howard ve diğer danışmanlar atlarının ahıra alınmasını izliyordu. Lord Howard'ın mektubu yeleğinin cebinden çıkarttığını gördüm ve binici çizmelerimi düzeltiyormuş gibi yanında durakladım. "Lady Jane idam edilmiş," diye ilan etti açık açık. "İki gün önce, Guildford Dudley'in hemen ardından." "Ya Robert?" diye sordum hemen öne atılıp. Sesim haberin ardından gelen mırıldanmaları bölerek. "Ya Robert Dudley?" Soytarılar çoğunlukla hoş görülürdü. Bu ilgime başını sallayarak karşılık verdi. "Ondan haber yok," dedi. "Bence ağabeyinin yanında o da idam edilmiştir." Dünyanın etrafımda karardığını, bayılmak üzere olduğumu fark ettim. Soğuk basamağa çöküp başımı ellerimin arasına aldım. "Lord Robert," diye fısıldadım dizlerime. "Lord'um." "Ölmüş olamaz. O parlak, simsiyah gözlü, capcanlı adam sonsuza dek yok olmuş olamazdı. Celladın onun başını herhangi bir vatan haininin başını keser gibi kesmesi, siyah gözlerinin, o tatlı gülümseyişinin, o muhteşem cazibenin onu idam sehpasından kurtaramaması mümkün değildi. Yakışıklı Robin'i öldürmeye kimin vicdanı el verirdi? Kim böyle bir fermanı imzalayabilir, hangi cellat ona kıyabilirdi? Bütün bunlar imkansızdı çünkü her şeyden evvel onun geleceğini aynada ben görmüştüm. Kelimeleri ağzımdan dökülürken kendi kulaklarımla duymuş, mum ışığının kokusunu almış, alevlerin titrek ışıklarını, bunları ta Bay Dean'in karanlığına yansıtan aynalarında gözlerimle görmüştüm. O an biliyordum, bir kraliçe tarafından çok sevilecek, yatağında ölecekti. Bunlar bana gösterilmiş, kelimeler bana söylenmişti. Eğer Lord Robert ölmüşse, bu sadece hayatımın büyük aşkı ölmüş demek değildi. Aynı zamanda mümkün olan en acı biçimde yeteneğimin bir yanılsama, bir efsaneden ibaret olduğunu da öğrenmiş oluyordum. Her şey bir balta darbesiyle yok olup gitmişti. Ayağa kalktım ama arkamdaki duvara doğru sendeledim. "Hasta mısın soytarı?" diye sordu Lord Howard'ın adamlarından birinin sakin sesi. Lord, kayıtsız bakışlarla bana baktı. "Boğazımdaki düğümü yuttum. Lady Elizabeth'e Lady Jane'i söyleyebilir miyim?" diye sordum. "Bilmek isteyecektir." "Söyleyebilirsin," dedi. "Evet, bence de bilmek isteyecektir. Birkaç gün içinde herkes öğrenecek. Jane ve Dudley'ler yüzlerce insanın önünde idam sehpasında öldü. Bu halkın davası." "Suçları neydi?" diye sordum bilmeme rağmen. "Vatan hainliği," dedi çekinmeden. "Söyle bunu ona. Vatan hainliği ve tahta konmaya çalışmak." Başka bir kelime etmeden herkes tahtrevana bir elini Bayan Ashley'e uzatmış, diğeriyle kapıya tutunarak Lady Elizabeth'in zahmetle yere inmeye çalıştığı tarafa döndü. "Ve bütün vatan hainleri ölür," dedi kuzeni, beyaz suratlı kıza, bir zamanlar her erkeğin dostu, şimdi ise akbabalara fırlatılmış kendi öz kuzenine baktı. "Bütün vatan hainleri ölür." Yanına gitmeden evvel yemeğini bitirmesini bekledim. Ellerini önce ibrikçi başının ona uzattığı kasedeki suya batırdı, sonra kurulaması için uşağa uzattı. "Mektup?" diye sordu başını çevirmeden. "Bugün yarın halka açıklanır," dedim. "Size bunu söylemek istemezdim Lady Elizabeth ama kuzeniniz Lady Jane Grey idam edilmiş kocasıyla birlikte ve Robert Dudley ile." Uşağa uzattığı ellerinde tek bir kıpırtı olmadı ama gözlerinin çöktüğünü gördüm. "Demek bunu da yaptı," dedi alçak sesle. "Kraliçe, kendi öz kuzenini, çocukluğundan beri tanıdığı o genç kızı öldürme cesaretini buldu." Bana baktı. Elleri üzerinde isminin baş harfleri bulunan kumaşla ellerini kurulayan uşağınki kadar dingindi. "Kraliçe, baltanın gücünü keşfetti. Artık kimse yatağında rahat uyuyamayacak. Tanrı'ya şükür, masumum ve yanlış bir şey yapmadım." Başımı salladım ama söylediklerini neredeyse duymuyordum bile. Lord Robert'ın o siyah saçlarıyla başı dimdik ölüme gidişini düşünüyordum. Ellerini havludan çekip masadan öteye döndü. "Çok yorgunum," dedi kuzenine. "Bugün yola devam edemeyecek kadar yorgunum. Dinlenmeliyim." "Dedi Elizabeth, yola devam etmeliyiz," dedi adam. Kesin bir tavırla başını iki yana salladı Elizabeth. "Mümkün değil," dedi uzatmadan. "Şimdi dinleneceğim ve yarın sabah erkenden yola çıkacağız." "Mümkün olduğunca erken," diye teslim oldu Lord. "Şafak vakti, Lady'm." Elizabeth ona dudaklarından öte gitmeyen bir gülümsemeyle karşılık verdi. "Tabii," dedi. 27. ayrımın sonu. Sayfa 282. Devamı 28. ayrımda.